Ayrım 9, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 127. 11. Bölüm, 7 Aralık Pazartesi, saat 8.30. Evet beyler diye Faulkner, Dorfin alanındaki dairedekilere seslendi. Rahatınıza bakın, isteyen sigara içebilir. Alay başçavuşu Young'ı hepiniz tanırsınız. Young hazır oldu duruyordu, kısa boyluydu, 1.60'dan fazla değildi ama çok sağlıklıydı ve korkunç gücünü gösteren hemen hemen dört köşe bir vücuda sahipti. Saçları kısa kesilmişti, sert, kırışıklı, meşin gibi yüzünde bir yara izi gibiydi dudakları, çok seyrek olarak gülümserdi. Faulkner gibi o da profesyonel askerdi. Vahşi yetenekleri savaş zamanında aranan ama barış zamanında utanılacak bir şey olan doğuştan savaşçı insanlardan biriydi. İkisi de Malaya'da komşu sınırı aşmama yazılı emrine rağmen teröristleri barındırdığı bir köyün yerle bir edilmesinden sonra çıkan olaydan sonra askerlikten ayrılmışlardı. O günden sonra Young, Faulkner'ın her harekatına katılmıştı. İçinde sevgi denilebilecek çok az bir şey vardı ve bunun tümünü de Faulkner'a vermişti. ''Şu anda bir subay eksiğimiz var başçavuş. Birini bulana kadar onun yerini sen alacaksın. Jeremy, senin pilotluk ehliyetin vardı değil mi?''
''Evet efendim.''
''Kule iniş ve kalkış süreci konusunda bir şeyler öğrenmen gerekmez mi?''
''Sanmam efendim.''
Pekala, sen kulenin sorumluluğunu alacaksın. Karmaşık bir durum yok zaten. Ayrıntılar Rafer'da. Bölgeyi avcunun içi gibi bilene kadar planları incele. Gözlerin bağlı olarak her düğmenin yerini bulabilmelisin.
Baş üstüne efendim.
Zorunlu kalırsak işe pilotsuz girişeceğiz. Yeni bir pilot bulacak zamanımız yok. Bilmediğimiz birini alma tehlikesine de giremem. Tamam, burasını görüşme merkezi olarak kullanacağız. Uygun değil ama bununla yetinmek zorundayız. Oturma odası bekleme salonu olacak. Rafer ile ben adamlarla benim odamda görüşeceğiz. Bizim seçtiklerimiz size gönderilecek. Jeremy, sen ve Peter bu malzeme kağıtlarını dolduracaksınız. Komandolara 1'den 5'e kadar numara verilecek ve tanınmaları için her birine renkli bir kol bandı takılacak. Bir numara için kırmızı, ikinci için beyaz, yeşil, sarı ve mavi. Bizden gelen herkese rütbesini belirten bir kağıt olacak. Formüllerini doldurunca anlaşma imzalayacak ve pasaportunu size bırakacak. Pasaportların geçerli olup olmadıklarına dikkat edin. Kent dışında oturanlar için tuttuğumuz otel ve pansiyonların listesi burada. Herkese özel işlerini tamamlamaları için 24 saat izin verilecek. Ondan sonra sizin seçtiğiniz bir yere gidip orada emirleri bekleyecekler. Son olarak şunu belirteyim, adamlara nereye gidecekleri hakkında hiçbir şey söylenmeyecek. Odaların şu anda Mozambik sularında çalışmakta olan San Petrol Arama Şirketi adına ayırtılmış olduğunu göreceksiniz. Bu insanlar da petrol kuyu işçisi olarak işe alınacaklar ve bu kimlikleriyle yola çıkacaklar. Herkese bir iş anlaşması verilecek. Adamları komandolarına göre yerleştirmeye çalışın. Başlarındaki assubay düzeni sağlayacak. Böylece birbirlerini tanıyıp bir birlik oluştururlar. Sorusu olan var mı?
Kimse bir şey sormadı.
Pekala, ilk grup saat 9'da gelecek. Acele etmeliyiz.
Genders ile Young, Faulkner'ın yanına geldiler. Yataklar duvar kenarına dizilmişti. Sıkışık odada iki küçük masanın başına geçtiler. Önlerinde oturacak iskemle yoktu.
Her biriniz izleniminizi bir kağıda yazıp bana vereceksiniz. Benim kararım kesindir. İstediğim tek şey herkesin daha önce askeri eğitimden geçmiş ya da bizimle çalışmışsa iyi bir sicile sahip olmasıdır. Öyle deli fişek gençler istemiyorum. Sabıkalı da istemeyiz. Bunların kötü birer asker olduklarını hepimiz biliriz. En önemlisi de alkolik ya da esrar düşkünü olmamalı. Ben yalnızca iyi bir asker olacak insan arıyorum.
Ya homoseksüeller?
Faulkner bir an düşündü. Daha önce yanımızda kendilerini kanıtlamış olanları kabul edebilirim. Gerisini atın. Herkesin para için geldiğini biliyoruz ama biz savaşmayı sevenleri ayıklayıp seçmek zorundayız.
Tam o anda zil çaldı.
Pekala başçavuş, göndermeye başla bakalım.
10 kişilik gruplara ayırdım efendim, her birine 20'şer dakika, her grup arasında 3 saat, Eski astsubayları ve işimize yarayacak olanları ilk gruba aldım.
Şimdi kaç kişiyle görüşeceğiz diye Janders sordu.
143 kişi efendim.
İçeri gönder başçavuş dedi Faulkner. Geçmiş askerlik deneyleri hakkında palavra sıkıp sıkmadıklarını hemen anlarız.
Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, dur,
ileri dön.
Adını, yaşını, askerlik deneyimini ve varsa rütbeni söyle rahat.
Donaldson efendim, 1924 doğumlu, komanda birliğinde 2 yıl hizmet. 1947'de birlik dağıldı, rütbem er. 1965'te Tiny Martin komutasında çavuş rütbesiyle sizinle birlikte 2 yıl çalıştım efendim.
Hoş geldin Tosh dedi Faulkner, nasılsın bakalım?
Pek iyi sayılmam efendim, kayınbiraderimle tesisatçılık yapıyorum. Benim işim değil bu, karımı memnun etmek için çalışıyorum.
Karın buraya geldiğini biliyor mu?
Hayır efendim, bilse deliye döner. Eğer beni alırsanız kendisine bir not yazacağım, durumu anlar.
Şimdi 48 yaşında olmalısın diye Janders atıldı.
Doğru efendim ama sırım gibiyim. 20 yaşımda olduğum kadar, hatta belki daha çok formumdayım.
Bir eşin, çocuklarım var. Neden bizimle gelmek istiyorsun peki?
Elimden gelen en iyi iş bu efendim. Evde yaşlanmaktan başka bir şey yaptığım yok. Beni alırsanız pişman olmazsınız, söz veriyorum.
Sol, sağ, sol, sağ, sağ, dur, ileri dön.
O'Leary, Patrick, yaş 27, paraşüt birliğinde 6 yıl, 6 ay önce de ayrıldım, rütbem çavuş.
Neden ayrıldın?
İrlanda sorunu efendim.
Güney İrlandalı mısın?
Evet, ama bu yüzden değil efendim.
Anlat öyleyse.
Ben de herkes kadar Katoliyim ama daha önce paraşütçüyüm efendim. Onları rahatlıkla temizleyebilirdik ama izin vermediler. Kanlı pazar olayından sonra güneyde ailemi katlettiler. O zaman ayrılmanın daha doğru olacağını düşündüm.
Neden bize katılmak istiyorsun?
Profesyonel bir askerim efendim, başka bir iş bilmem.
Evet, sıra kimde?
Neden bize katılmak istiyorsun?
Amma saçma soru ha, para için elbette.
Evet.
Gerçekten bilmiyorum. Başlangıçta fena fikir değil diye düşündüm. Biraz para, biraz eğlence, anlarsınız ya.
O gece geç saatlere kadar çalışıp devamını ertesi güne bıraktılar. Adamlar Faulkner'ın döndüğünü duymuşlardı. Eski hınçlarını unutup kendisine katılmak için akın akın geliyorlardı.
Sol, sağ, sol, dur, dur dedim. Kaç yaşındasın?
18 başçavuşum.
Efendim diyeceksin. Evine dön evlat, sana göre iş değil bu.
Durum nasıl diye sordu Janders. Şu anda ortalama 3 kişiden birini alıyoruz.
Teknenin dibini biraz daha kazırsak başaracağız sanırım.
Eğitimde yitireceklerimizi hesaplayarak 5 kişi fazla almamız gerek. Jeremy'ye haber ver.
Sıra kimde? Sol, sağ, sol, sağ, dur, ileri dön.
Sean Flynn, o pilot işi açık mı hala? Koşullarınız nedir?
Sean'un yüzü bembeyazdı.
Başına ne oldu diye sordu Janders.
Sean elini başını örten sargıya götürdü.
Priscilla'yı hatırlıyor musun? Hani evinde.
Janders başını salladı.
Beklemediğim bir anda eve döndü. İlk başta gayet arkadaşçaydı. Mendi giyinirken ben havadan sudan söz ediyor. Bir yandan da şu Priscilla amma da esaslı kız diye düşünüyordum. Birden viski şişesini kafama indirdi. Önceden uyarmadan hem de. Şu kadınları da bir türlü anlayamadım gitti.
Faulkner Janders'a baktı. Janders başını salladı. Alay başçavuşunun adamı tutmadığı açıkça görülüyordu.
Yaran ağır mı diye sordu Faulkner. Pek değil. Pantolonumu giyerken sıyırdı geçti. Allah'a şükürler olsun ki şişe boştu. Ama başım çok ağrıyor doğrusu.
Öteki odada Jeremy'nin yanına git dedi Faulkner. Başçavuş, lütfen şu sargı yerine bir parça plaster buluver. Yola çıkmadan adamları korkutmak istemeyiz.
9 Aralık Çarşamba saat 18. Dolphin alanındaki dairenin salonunda 5 bitkin adam Faulkner'ı bekliyordu. Faulkner içeri girdi, şapkasıyla paltosunu bir kenara fırlattı. Hiç yorulmak bilmezdi. Onun canlılığı diğerlerini de canlandırdı.
Lütfen oturun başçavuş. Adamlar gruplara ayrıldılar mı?
Evet efendim.
Hepsi anlaşmaları imzaladılar mı?
Evet efendim dedi Jeremy.
Genel Haşim'e ihtiyaç listeleri gitti mi?
Chandras başını salladı. Tamam öyleyse yarın yola çıkıyoruz. Bu akşam kız kardeşiyle birlikte oturan başçavuş dışında kimse buradan dışarı çıkmayacak.
Jeremy, Sean, Peter, siz Lisbon yoluyla Lorenzo Marquez'e gideceksiniz. Orada sizi ülkenin gizli polisi karşılayacak. Gözünüzü dört açın, ülkeyi onlar yönetir ve bu işteki en sert örgütlerden biridir. Kentin dışında küçük bir polis kışlasına yerleşeceğiz. Erleri karşılamaya hazırlanman için dört gününüz var. Jeremy, sorunu sensin. Sana Lisbon Bankası tarafından hazırlanmış bir kredi mektubu vereceğim. İkinci imza Peter'ın olacak. Harcadığınız her kuruşun hesabını vereceğiniz için dikkatli olmanızı tavsiye ederim.
Rafer, sen BOAC uçağıyla doğruca Johannesburg'a gideceksin. Oradan Swaziland'a uçarsın. Çılgın Malo ile anlaşma işi senin. Başçavuş ile ben burada kalıp adamları göndereceğiz. Yarın bu daireyi terk edeceğim için acele bir şey olursa beni Balfour aracılığıyla bulabilirsin. Adamlar 11 Aralık Cuma günü yola çıkacaklar. Başçavuş ilk grupla birlikte olacak. Ben ayın 13'ü Pazar günü yola çıkacak ve son grupla geleceğim. 14 Pazartesi sabah erken oradayım. Başçavuş oraya varır varmaz eğitim başlayacak. Adamların başlarını belaya sokacak, kuvvetleri kalmayana kadar çalıştırılmalarını istiyorum. Subaylar da erlerle birlikte. Başçavuşun komutası altında eğitime katılacaklar. Sorusu olan var mı?
Kimse bir şey demedi.
İşte bu kadar beyler.
Faulkner gülümsedi. Şimdi bir içki, sonra da erkenden yatarız. İşe başladık.
Seninle biraz konuşabilir miyim diyen Chandras Faulkner'ı bir kenara çekti. İsviçre'ye uğrayıp oğlumu görmek istiyorum.
Döndüğünde görürsün.
Olmaz, Noel'de yanında olamayacağım.
Kocaman bir armağan göndersen olmaz mı? Zamanımız zaten çok kısıtlı.
Aynı şey değil, onu görmem gerek, benden başka kimsesi yok.
Pekala, sana 24 saat izin, 1 saat fazlasına göz yumamam.
Teşekkür ederim.
Chandras sıkılıyor gibiydi, işlerimi düzene sokmak istiyorum. Bana hesabıma karşılık biraz para verebilir misin?
Hala geri dönemeyeceğini mi düşünüyorsun?
Chandras cevap vermedi, Faulkner'ın yüzü yumuşadı.
Rafer, seni domuz seni dedi hafifçe. Seninle benden üstünü yok bu işte. Merak etme dostum, geri getireceğim seni. Oğlunu yetim bırakmayacaksın.
11 Aralık Cuma, Zerbat, saat 5.30. Günün ilk treni istasyona girerken hava hala karanlıktı. Kar kesilmiş, rüzgar dinmiş, köy sabahın bu erken saatinde bir ölüm sessizliğine gömülmüştü. Boş istasyonda Chandras'ın ayak sesleri çınlıyordu. Treni bekleyen bir atlı kızağın sürücüsü ısınmak için kollarını göğsüne vurmaktaydı. Kış başlayınca arabalar yasaklanır, tüm ulaşım yalnızca kızakla yapılırdı. Sürücü Chandras'ın sırtına kalın battaniyeler yerleştirdi, yerine bindi ve bir ıslık çalıp kamçısını şaklattı. At başını eğip koşumları zorladı. Kızak buzdan kurtuldu ve kaymaya başladı. Gökte hilal biçimindeki ay batmak üzereydi. Şafak öncesi karanlığında yıldızlar son kez parlıyorlardı. Yolun her iki yanında karların altındaki evler hayaletler gibi dizilmişlerdi. Sessizliği bozan tek şey kızağın çıngırağı ve nalların boğuk gürültüsüydü. Rafer adama yavaşlamasını söyleyip arkasına yaslandı. Köyü böyle erken saatte rahatsız etmek istemiyordu. Ayrıca oğlu ile karşılaşmaktan biraz çekiniyor gibiydi. Daha önceleri oğlan daha küçükken bu kadar güç gelmiyordu. Ama şimdi hem ayrı yaşıyorlar hem de oğlan büyüyordu. Bir arada bulununca bir huzursuzluk beliriyordu aralarında. İkisi de diğerinin ihtiyaç duyduğu sevgiyi sunmak istiyorlar ama bunu nasıl yapacaklarını bilemedikleri için genellikle pek konuşamıyorlar, susuyorlardı. Kızak köyün dışında diğer evlerden biraz uzakta bir dağ evi önünde durdu. Chandras kızakçının parasını verip kapıya vurmak için elini uzattığında kapı açıldı. Karşısında üstünde kimonosu olan 55 yaşlarında şişmanca bir kadın duruyordu. Beyaz saçlı, sıcak gülüşlü bir kadın.
''İçeri girin, donuyor olmalısınız.'' dedi.
Küçük ev sıcaktı, döşenişi rahat ve huzur vericiydi. Düzenli ve yaşanılan bir yer. Odaya kitaplar saçılmıştı. Büfelerin üstünde çocuk fotoğrafları vardı.
Geleceğinizi söylediğimde Emil çok heyecanlandı diyen kadın mutfağa girdi. Dün gece evin önünden geçenleri duydukça kapıya koşuyordu.
Nerede şimdi?
Uyuyor. Uyursa daha çabuk geleceğinizi söyledim, sonunda inandı.
Çıplak ayaklı ve üzerinde yalnızca pijaması olan küçük bir oğlan baba, baba diye koştu içeri.
Noel mi geldi baba?
Genders'ın içinde ılık bir şeyler dolaşıyordu. Oğlunu alıp havaya kaldırmak için uzandı. Bu kez aralarındaki uçurumu ortadan kaldıracaktı. Çocuk babasının kollarından biraz uzakta durdu.
Hoş geldin baba dedi Fransızca olarak. Bana bir armağan getirdin mi?
Kendini getirdi ya, daha ne istiyorsun diye güldü kadın. Oğlunun çekingenliğine üzülen Genders, getirdim Emel dedi. Bir an durup birbirlerine baktılar. Haydi çabuk git, terliklerini giy, sırtına bir şey al diye kadın çocuğu haşladı. Çocuk babasına baktı, sonra koşarak çıktı odadan. Mutfakta bir iskemleye oturan Genders, belki de gelmemeliydim diye söylendi. Çocuğun yaşamından çıkıp gitsem daha iyi olacak belki de. Serseri bir babası günün birinde başına bela olacak çocuğun.
Çok yerinde söylediğiniz gibi serseri bir babası olması hiç babası olmamasından daha iyi bence. Siz yokken hep sizden söz eder. Bir şeye canı sıkılınca sizin geldiğinizde her şeyi düzelteceğinize inanır.
Gerçekten buna inanıyor musunuz? Ama bir türlü kendisiyle diyalog kuramıyorum. Kimi zaman artık beni tanımıyor diye düşünüyorum.
Bay Genders, siz çok şey konusunda pek çok bilgi sahibi olabilirsiniz ama kendi işleriniz konusunda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Yalnız bir çocuk hayalinde bir ana baba yaratır kendisine. Kimi zaman da gerçeklerini görünce biraz şaşırır. Çocuğunuza bakmak için bana iyi para veriyorsunuz. Onu çok seviyorum ama babası olamam. O da bunu istemez zaten. İkinizin aranızda çözümlemesi gereken bir şey bu.
Bir piknik yemeği hazırladım size. Günü onunla birlikte geçirin.
Onunla konuşun Bay Genders. Bir yabancıymış gibi davranmayın ona. Sizi dinlemesini bilir.
Çok çalıştım buna. Ne kadar çalıştım hem de. Ama sözün en gerekli olduğu zamanlar ağzımı bile açamıyorum.
Biraz daha çaba harcayın Bay Genders. Görürsünüz, konuşabileceksiniz. Önemli bir şey söylemenize gerek yok. Bir şeyler söyleyin yeter. Size bir oda hazırladım. Ne kadar kalacaksınız?
Gender sıkıntılıydı. Bu akşam 6 treniyle gidiyorum.
Noel'e gelecek misiniz?
Hayır, siz onunla meşgul olursunuz değil mi? Benim bir işim çıktı.
Elbette Bay Gender, seve seve meşgul olurum oğlunuzla. Ama sizin yerinizi alamam ki.
Çok esaslı bir kadınsınız Mary. Neden evlenmediniz?
Sevdiğim erkekler savaşlarda öldüler. Şimdi yalnız başıma daha mutluyum.
Peki hiç yalnızlık çekmez misiniz?
Yapacak çok işim var. Şimdi madem çok zamanınız yok, o zaman bir an önce dışarı çıkıp günden yararlanmaya bakın.
Bakın, bu yolculukta çok para kazanma olasılığı var. Bir köşeye çekilip yerleşmeye yetecek kadar. Bunu başarırsam size ve Emil'e bir yuva kurmak istiyorum. Gelir misiniz ha? Yani gelmenizi istiyorum. Biliyorum sizin tipinizde bir insan değilim ama size karşı iyi davranırım.
Kadının yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. Teşekkür ederim. Geri döndüğünüzde konuşuruz bunları.
Ettikleri kahvaltıdan sonra içleri iyice ısınmıştı. Şimdi de kanalın yanı sıra yürüyorlardı.
Ne yapmak istiyorsun diye Genders Fransızca sordu. Okulda Almanca öğreniyorum.
Çok iyi. Nasıl başarıyor musun bari?
Annem Fransız olduğu için mi ben Fransızca konuşuyorum?
Evet, bir süre orada kalmıştım.
Hatırlıyorum. Annem nerede şimdi?
Uzun bir hikaye bu. Büyüyünce anlatırım. Hay, şimdi anlatacağım. Elimi tutmak ister misin?
Neden?
Daha rahat edeceğim de ondan.
Peki.
Küçük çocuk babasının elini tuttu ve birden sözler boşanmaya başladı adamın ağzından.
Bana bak, bana bak diye Emil donmuş paten alanından seslendi. Kayabiliyorum bak.
Boynunda renkli bir atkı, başında pomponlu bir başlık vardı. Dünyaya kimi zaman yaşına göre çok görmüş, kimi zaman ise çok çocuksu gözlerle bakıyordu. Çocuk alana çıkıp koşmaya çalıştı. Ayakları kaydı ve yüzüstü kapaklandı yere. Genders endişeyle bakıyordu. Oğlan acıyan kolunu tutarak doğruldu. Genders bir an için ağlayacağını sanmış ve koşmaya hazırlanmıştı. Çocuk babasına baktı ama ağlamadı. Yüzünde çektiği acıdan çok babası önünde küçük düşmenin sıkıntısı okunuyordu. Janders oğlunun yanında diz çöktü. ''Bir fikrim var. Arkana bir yastık bağlayalım. Önüne bir iskemle alır onu itersin. Böylece akşama kadar kayabilirsin.''
''Sen öyle mi öğrendin kaymayı?''
''Elbette.
Ben karda kayarım.'' dedi çocuk. ''Patenle kaymasını daha yeni öğreniyorum.''
''Seninle gurur duyuyorum oğlum. Çok başarılı olacaksın. Ayağın kaydı, hepsi o kadar.''
''Baba, sen neden gidiyorsun? Öteki çocukların hepsinin babaları var. Benimle alay ediyorlar durmadan.''
''Son kez gidiyorum oğlum. Döndüğüm zaman bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni sevdiğim için söz veriyorum Emil.'' Janders oğlunu kucakladı. ''Seni gerçekten seviyorum. Yeryüzünde tek varlığımsın sen benim.'' Uzun bir günün sonuydu. Janders oğlunun çizmelerini çıkarmak için eğildi. ''Şimdi gitmem gerek Emil.''
''Şimdi mi baba?'' Oğlunun gözleri sulanmıştı. ''Yarın gelecek misin?''
''Yarın gelemem.''
''Ama Noel'de geleceksin.''
''Emil, Noel'de burada olamayacağım ama hemen sonra geleceğim. O zaman sen, ben ve Mary hep birlikte yaşarız belki de.''
''Ama her Noel'de gelirdin, her Noel'de. Buraya beni getirdiğin zaman söz vermiştin.''
''Emil, yapmam gereken bir şey var. Beni anlamalısın oğlum.''
''Ama bana söz vermiştin.'' diye küçük çocuk ağlamaya başladı.
Kadın oğlanı kucağına aldı. ''Noel'i seninle birlikte geçireceğiz. İngiltere'ye kız kardeşime gideriz. Orasını çok seveceksin. Önünde o kadar çok Noel var ki biri eksik olmuş, hiçbir şey çıkmaz. Üstelik koca adamsın artık. Burada kalıp bana bakman gerek.''
Oğlan kadının kolları arasından sıyrılıp gözlerini kuruladı. Ciddi bir ifadeyle baktı Janders'ın yüzüne.
''Noel'de gelmezsen umurumda bile değil.'' diye bağırdı. ''Seni hiç görmezsen bile umurumda değil. Ben Mary'e bakacağım.''
Janders başını eğdi. Sözler içinde kurumuş kalmıştı. Söyleyecek hiçbir şey yoktu artık. Dönüp yürüdü. Akşam bastırıyordu. Oğlu babasının karanlık içinde kayboluşunu izledi. Sonra Mary'nin elinden kurtulup arkasından koşmaya başladı. Bir yandan da olanca sesiyle bağırıyordu.
''Öyle demek istemedim baba, öyle demek istemedim. Dön geri, lütfen dön baba.''
9. ayrımın sonu. Sayfa 143.